Ayrım 11. Sayfa 110. Tabii niye korksun ki diye düşündü Mara. Bu küçük kızın hiçbir şeyden korkusu yoktu. Ne polisten ne de karanlıktan. Sanki konuşmayı yönlendiren Rizoli değil de kendisiymiş gibi kendinden gayet emin bir şekilde bakıyordu gözlerinin içine. Ama ne kadar serin kanlı gözükse de sonuçta tepeden tırnağa bir çocuktu. Karman çorman olmuş kıvırcık saçlarının içinde tavan arasındaki tozdan kaçmıştı. Artık çöpe atılabilecek halde olan ve kendisine birkaç beden büyük gelen pembe kazağının kollarını kıvırmıştı. Sadece ayakkabıları çok yeniydi. Cırt bantlı yepyeni bir çift ket. Yere değmeyen ayaklarını monoton bir ritimle sürekli sallıyordu. Fazla enerji metronomu gibi. İnanın oraya gittiğini bilmiyordum, dedi Grace. Haber onun peşinden gidemem. Yemekleri servis ettikten sonra bir de mutfağı temizlemem lazım. Saat 9'da çıkabiliyoruz ancak. Saat 10'da yatırıyorum onu. Grace Noni'ye baktı. Zaten problem de bu. Hep yorgun, hep huysuz. O yüzden hep kavga ediyoruz. Geçen sene onun yüzünden ülser oldum. Acım ikiye katlansa umurumda değil. Yatırırken problem, yıkarken problem. Başka kimseyi bu kadar kafaya takmıyorum. Ama işte çocuklar öyle. O kadar benciller ki sanki dünya onun etrafında dönüyor. Grace sızlanıp dururken Mauro Noni'nin tepkisini seyrediyordu. Kız çıt çıkarmadan ayaklarını sallamayı kesmiş, çenesini sıkmış oturuyordu. Önce dolu dolu olan siyah gözlerinden birden yaşlar boşaldı. Kirli kazağının kollarıyla hızlı bir şekilde sildi gözyaşlarını. Sağır dilsiz değildi tabii diye düşündü Mara. Annesinin sesindeki öfkeyi duyabiliyor. Her Allah'ın günü mutlaka ama mutlaka bir şeylerden şikayet edip çocuğuna karşı duyduğu nefreti dile getiriyor. Ve çocuk da anlıyor tabii. Noni kesinlikle zor bir çocuk. Kesinlikle annesini sinir ediyor. Annesinin ona verebildiği tek duygu da bu zaten. Yani öfke. Sadece 7 yaşında ve sevgi talebinin reddedildiğinin farkında. Bir yetişkinin anlayamayacağı kadar iyi biliyor her şeyi ve gördükleriyle duydukları gerçekten de çok acı veriyor ona. Rizoli çok fazla durmuştu çömelmiş vaziyette. Ayağa kalktı ve bacaklarını salladı. Saat 8 olmuştu. Hala akşam yemeği yememişlerdi ve Rizoli'nin enerjisi gittikçe düşüyordu. Ayağa kalktığında kıza bakmaya devam etti. İkisinin de saçları karman çormandı. İkisinin de yüzlerinden kararlılık okunuyordu. Rizoli yorgun ama sabırlıydı. Peki söyle bakalım Noni, tavan arasına sık sık gider misin? Evet anlamında başını salladı Noni. Tozlu kıvırcık saçları da başıyla birlikte sallandı. Orada ne yapıyorsun?
Hiçbir şey.
Demin bebeklerinle oynadığını söyledin.
Evet söyledim.
Başka ne yapıyorsun? Kız omuzunu silkti. Rizoli daha fazla bastırdı. Hadi ama tavan arası çok sıkıcı bir yer. Neden ilginç bir şey yoksa habire orada takılırsın ki? Noni bakışlarını dizlerine çevirdi.
Hiç rahibeleri gözetler misin?
Yani neler yaptıklarına falan bakar mısın?
Onları hep görürüm zaten.
Peki onlar odalarındayken?
Odalarına girmem yasaktır.
Peki eğer seni görmezlerse hiç seyretmez misin onları? Noni'nin kafası hala eğikti. Kazağının içine fısıldadı sanki.
Ona röntgencilik derler.
Yapmıyorsun değil mi? Dedi Grace. Bu özel hayata tecavüz demektir. Bunu sana söylemiştim. Noni kollarını kavuşturup gür bir sesle özel hayata tecavüz dedi annesiyle dalga geçer gibi. Kırmızı kesilen Grace kızına doğru vuracakmış gibi bir adım attı. Rizoli tek bir hareketle Grace'i durdurdu. Siz ve baş rahibe Mary Clement birkaç dakikalığını odadan çıkar mısınız lütfen Bayan Otis? Ama kalabileceğimi söylemiştiniz dedi Grace. Sanırım Noni'nin polisin ikna gücüne ihtiyacı var biraz. Eğer odada olmazsanız daha rahat olacak bu. diye başını salladı Grace. Gözlerinde sadistçe bir pırıltı vardı. Tabii ki. Rizoli kadının aklından geçenleri anlamıştı. Grace'in amacı kızını kollamak değil, yola geldiğini, yıldığını görmekti. Grace Noni'ye şimdi görürsün sen bakışı attıktan sonra baş rahibeyi takip ederek odadan çıktı. Bir süre kimse konuşmadı. Noni elleri dizlerinde boynu eğik öylece oturuyordu. Hizaya sokulmuş bir çocuk fotoğrafı. Ne marifet ama. Rizoli bir sandalye çekip tam karşısına oturdu. Hiç konuşmadan sabırla bekledi. Sonunda Noni dik başlı bir tutam kıvırcık saçın arkasından Rizoli'ye sinsi bir bakış attı. Ne bekliyorsun? Diye sordu. Kemla'nın odasında gördüklerini bana anlatmanı. Çünkü onu gözetlediğini biliyorum. Ben de çocukken böyle gözetlerdim büyükleri. Yaptıkları tuhaflıklara bakmak çok hoşuma giderdi.
Bu özel hayata tecavüzdür. Evet, aynen öyle ama çok zevkli, değil mi? Noni kafasını kaldırdı ve siyah gözleriyle Rizzoli'nin gözlerinin ta içine baktı. Ağzımdan laf almak istiyorsun. Kimsenin ağzından laf almak istediğin falan yok, tamam mı? Yardımına ihtiyacım var. Çok zeki bir kızsın sen. Büyüklerin farkına bile varmadıkları şeyleri gördüğüne bahse girerim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Noni suratını asıp omzunu silkti. Belki de öyledir. O zaman bana rahibenin yaptıklarından birkaç şey söyle. Garip şeyler mi? Evet. Rizzoli Noni'ye doğru eğildi. Rahibe Abigail altına bez bağlıyor. Donla işiyor çünkü. Çok yaşlı, dedi yavaşça. Sence kaç yaşında? 50 filan. Epeyce yaşlıymış. Rahibe Cornelia burnunu karıştırıyor. İğrenç. Ve de kimse görmüyor sanıp oraya buraya yapıştırıyor. İğrenç odası. Ve de bana pis bir kız olduğumu söyleyip git ellerini yıka diyor ama ellerini yıkamıyor. Onun elleri burun öcüsü dolu. İştahımı kaçırıyorsun ama. Ben de ona neden elindeki öcüleri temizlemiyorsun dediğimde o da bana kızıyor. Çok konuşuyorsun diyor bana. Rahibe Ursula da öyle diyor. Çünkü ona birisinin niye parmakları yok diye sormuştum bir kere. O da bana susmamı söyledi. Bir de annem habire bana ondan özür dile, şundan özür dile deyip duruyor. Onu utandırıyorum. Bunun için mutfağa gitmiyorum ve olmamam gereken yerlere gidiyorum. Tamam tamam, dedi Rizzoli sanki artık başı ağrımaya başlamış gibi yaparak. Anlattıkların hepsi çok ilginç. Ama aslında ne duymak istediğimi biliyor musun? Ne? Kemal'ın odasında gördüklerini. Hani şu delikten bakarken. Oraya bakıyordun değil mi? Noni yine gözlerini dizlerine dikti. Belki. Bakmıyor muydun yoksa? Bu sefer itaatkar bir şekilde başını salladı Noni. Şeyi görmek istemiştim. Neyi? Kıyafetlerin içine ne giydiklerini. Mauro gülmemek için zor tuttu kendini. Holly Innocence Akademisi'nde okuduğu yılları hatırladı. O da rahibelerin içlerine ne giydiklerini hep merak ederdi. Gizledikleri şekilsiz bedenleri insanda merak uyandıran siyah giysilerle rahibeler esrarengiz varlıklarmış gibi gelirdi ona. İsa'nın gelini o çıplak bedenin üzerine ne giyiyor olabilirdi acaba? Bellerinin üzerine kadar gelen çirkin beyaz iç donları, uçlarını simit gibi yuvarladıkları kalın naylondan varis çorapları, kat kat pamuk giysiler içine hapsolmuş bedenler gelirdi gözlerinin önüne. Sonra bir gün merdivenlerden çıkarken yanlışlıkla eteği açılan rahibe Lavinson'sın ayağında bir an parlak bir şey çarptı gözüne. Kırmızı bir kilottu bu. Sadece kırmızı değil, kırmızı saten bir kilottu. O günden sonra hem rahibe Lawrence'a hem de diğer bütün rahibelere olan bakışı tamamen değişti. Biliyor musun, dedi Rizzoli kıza doğru eğilerek. Ben de içlerinde ne var merak ederdim hep. Sen gördün mü peki? Söylesene bana. Noni büyük bir ciddiyetle başını salladı. O hiç üstündekileri çıkarmaz. Yatarken bile mi? Onlar yatmadan önce eve gidiyoruz. Hiç görmedim. Peki o zaman anlat bakalım. Ne gördün? Kemal odasında tek başınayken ne yapıyordu? Noni cevap kendisini çok sıkıyormuş gibi gözlerini yuvarladı. Temizlik yapar. Habire temizlik yapar. İçlerinde en temiz odur. Mauro'nun aklına pırıl pırıl cilalanmış yerler geldi. Başka ne yapar diye sordu Rizzoli. Kitabını okur. Başka? Bir ara çok ağladı. Noni durdu. Neden ağladığını biliyor musun? Noni sorunun cevabı üzerine biraz düşünüyormuş gibi alt dudağını ısırdı hafif hafif. Birden cevabı bulmuş gibi sıçradı. Çünkü İsa için üzülüyordu. Nereden biliyorsun? Kız artık sıkılmış gibi içini çekti. Bilmiyor musunuz? Bir hatin üzerinde ölmüş o. Ama belki Kemal'a başka bir şey için üzülüyordu. Ama devamlı ona bakıyordu. Duvarda asılı. Mauro Kemal'ın yatağının tam karşısında asılı haçı hatırladı. Ve haçın üzerinde diz çökmüş genç rahibe adayı geldi gözünün önüne. Niçin dua ediyordu acaba? Günahlarının bağışlanması için mi? Kurtuluşu için mi? Niçin? Ama her geçen ay içinde büyüyen bebeğin kımıldadığını hissediyordu. Tekmeliyordu bebek. Ne kadar dua ederse etsin, etrafı ne kadar fırçalarsa fırçalasın bu suçluluk duygusunu yok etmesi imkansızdı. Benimle işiniz bitti mi? Diye sordu Noni. Yüzüle içini çekip sandalyesine dayandı. Evet kızım, seninle işimiz bitti. Annenin yanına gidebilirsin artık. Kız sandalyesinden aşağı atladı. Ördeklere de üzülüyordu. Ya, akşam yemeğinde ne yapacağımı buldum. Fırında ördek. Ördekleri besler hep. Ama sonra ördeklerin hepsi kış geldiği için gitti. Annem diyor ki ördeklerden bazıları geri dönmeyecekmiş. Çünkü güneye gitmişler. Ya tabii, ne yaparsın, hayat böyle. Yüzüle kıza eliyle işaret etti. Hadi git, annen seni bekliyor. Mara seslendiğinde kız mutfak kapısına varmıştı bile. Nani, Kemal'ın beslediği ördekler neredeydi? Havuzdaydılar. Hangi havuzda? Arkadakinde işte. Gittiklerinde bile onlara bakmaya devam etti. Ama annem dedi ki boşu boşuna gidiyormuş oraya. Çünkü ördekler Florida'ya gitmiş. Hani Disney World var ya, oraya. Diye ekledi Nani ve dışarı çıktı. İkisi de uzun süre konuşmadılar. Yüzüle yavaşça mağaraya dönüp, benim duyduğumu sen de duydun mu? Diye sordu. Evet. Sen de mi? Mauro evet anlamında başını salladı. Ördek havuzunu aramamız gerekiyor. Mauro arabasını park ettiğinde saat 10'a geliyordu. Sanki içeride onu bekleyen biri varmış gibi oturma odasının ışıkları yanıyordu ama o evin boş olduğunu biliyordu. Bir insan tarafından değil, Walmart'tan alınma 6 dolarlık otomatik zamanlayıcı tarafından aydınlatılmış boş bir ev karşılardı hep onu. Kış mevsiminin kısa günlerinde karanlık bir eve girmemek için saat 5'te ışıkları yakacak şekilde ayarlardı zamanlayıcıyı. Boston'ın tam batısında şehir dışında bulunan Brooklyn bölgesi bazı özelliklerinden dolayı özellikle seçilmişti. Bu iki yan ağaçlıklı yolların bulunduğu yerde kendini güvende hissediyordu. Komşularının çoğu aynı onun gibi şehir içinde çalışıp akşam banyoya gelmeyi tercih eden profesyonellerdi. Bay Teuskin, İsrail'den buraya atanan bir robot mühendisiydi. Diğer taraftaki komşuları Lily ile Susan ise sivil haklar avukatlarıydılar. Yazın herkes bahçesini temiz tutardı. Herkesin arabası pırıl pırıldı. Lezbiyenlerin ve göçmen profesyonellerin problemsiz bir şekilde gayet iyi anlaşarak mutlu ve mesut bir şekilde bahçeden bahçeye birbirlerine el salladıkları bu ortam Amerikan rüyasının yeni versiyonu sayılabilirdi. Başka hiçbir banyo bu kadar şehre yakın olup da bu kadar emniyetli olamazdı ama Mauro emniyet kavramının ne kadar yanıltıcı olduğunu biliyordu. Banyodaki yollar bile sapık katiller ve onların kurbanlarıyla doluydu. Otopsi masasında banyoda yaşayanlar yatmaz diye bir kural yoktu. Oturma odasında yanan ışıkların sıcak karşılaması evin buz gibi oluşunu engellemiyordu. Ya da belki de çok dışarıda kaldığı için üzerlerinde sürekli fırtına bulutları asılı bir şekilde dolaşan çizgi roman karakterleri gibi kışı kendisi evin içine getirmiş olabilirdi. Termostatı çevirdi ve gazla çalışan şömineyi yaktı. Bazılarına göre sahte ve çirkin ama Mauro'ya göre müthiş pratik, hayatını kolaylaştıran unsurlardan biriydi bu şömine. İster bir elektrik anahtarıyla açılsın, ister tutuşturulan bir odun parçasıyla sonuçta ateş ateşti işte. Bu gece o ateşin sıcaklığına, keyifli ışığına müthiş ihtiyaç duyuyordu ve hemen ödüllendirildiği için çok mutluydu. Bir bardağa biraz şeri doldurdu ve şöminenin yanındaki sandalyelerden birine oturdu. Pencereden gördüğü sokağın karşısındaki evin tarafına dolanmış sarkıt biçimindeki buzlara benzeyen ve sürekli yanıp sönen Noel süslemeleri ona tatil havasından ne kadar uzak olduğunu hatırlattı. Daha hala bir ağaç almamış, hediye alışverişine çıkmamış, tek bir tebrik kartı bile yazmamıştı. Geçen kış taşınmıştı Boston'a ve yok evi yerleştireyim, yok yeni işe alışayım derken gelip geçen Noel'in farkına bile varmamıştı. Peki bu seneki bahanen ne? Diye sordu kendi kendine. Bir Noel ağacı almak, süslemek, geleneksel eggnog içkisini yapmak için sadece bir haftası vardı. Hiçbir şey yapmasa bile çocukluğundaki gibi piyanoda bir iki Noel şarkısı tıngırdatırdı herhalde. Noel şarkılarının notaları hala piyano sehpasının içinde olmalıydı. Ne zaman koymuştu onları oraya? Victor'la geçirdiğin son Noel'de. Telefonuna baktı. Daha şimdiden içtiği şeri etkisini göstermeye başlamıştı ve biliyordu ki vereceği her karar alkolün etkisinde verilmiş olacaktı. Yani umursamazlıkla. Bunu bile bile telefonu eline aldı. Otel santrali telefonun odasına bağlandığında gözlerini şömine ateşine dikmiş düşünüyordu. Yanlış yapıyorum. Yeniden kalbimi kıracak. Victor telefona cevap verdi. Mauro? Mauro ağzını açmadan onun aradığına emindi. Saat geç oldu biliyorum dedi Mauro. Saat daha 10:30. Olsun, yine de aramamam gerekiyordu. O zaman niye aradın dedi Victor gayet yumuşak bir ses tonuyla. Mauro durdu ve gözlerini yumdu. Gözleri kapalıyken bile alevlerin parlak ışıklarını görebiliyordu. Ona bakmasan bile, orada olduğunu inkar etsen bile ateş yanmaya devam eder. Çünkü görsen de görmesen de o oradadır. Senden uzak durmaya çalışmamın saçma olduğunu düşündüm dedi. Yoksa hayatıma devam edemeyeceğimi düşünüyorum. İyi o zaman. Araman için hoş bir sebep bu o zaman. İçini çektim Aura. Sanırım söylemek istediklerimi iyi ifade edemiyorum. Bana söylemek istediklerinin kibar bir şekilde ifade edebileceğini düşünmüyorum ama hiç olmazsa bunları yüzüme söyleyebilirsin, telefonda değil. O zaman daha mı kibar konuşurum sence? Kibar olmayabilir ama en azından daha fazla mertçe olur. Bir meydan okuma. Mağaranın cesaretine atılmış korkunç da bir taştı bu. Mağara bakışlarını yeniden ateşe döndürerek dikleşti. Ne var, ne farkı var senin için? Bir düşünsene. İkimizde de bir değişime ihtiyaç var. İkimiz de neyin yanlış olduğunu doğru dürüst anlamadan bir çıkmaza sürüklendik. Seni sevdim ve sanırım sen de beni sevdin. Ama baksana şu halimize, arkadaş bile olamıyoruz. Neden böyle oldu söyler misin bana lütfen? Neden geçmişte evli olan iki insan medeni bir şekilde oturup konuşamazsın ki? Herhangi biriyle bu şekilde konuşabilirsin. Çünkü sen herhangi biri değilsin. Çünkü sevdim ben seni. Bunu yapabiliriz öyle değil mi? Yüzde konuşacağız. Hepsi bu. Kızgınlıkları tarihe gömeceğiz. Uzun kalmayacağım buralarda. Ya hep ya hiç. Ya birbirimizden kaçmaya devam edeceğiz ya da oturup her şeyi açık açık konuşacağız. Eğer istiyorsan bütün suçu benim üstüme atabilirsin. Haklısın, bunu hak ediyorum ama lütfen aramızda hiçbir şey olmamış gibi davranma. Mağara boş bardağına baktı. Ne zaman buluşmak istersin? Şimdi hemen yanına gelebilirim. Pencereden baktığında sokağın karşısındaki renkli ışıkların birden söndüğünü ve karlı gecenin içinde kaybolduğunu gördü. Noel'e bir hafta vardı ve hayatı boyunca bu kadar yalnız hissetmişti kendini Bahar'a. Ben Brooklyn'de oturuyorum dedi Victor'a. Ayrım sonu sayfa 121. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Abigail. A, B, I, G, A, I, L. Cornelia. C, O, R, N, E, L, I, A. Lawrence. L, A, V, R, E, N, C, I, A. Florida. F, L, O, R, I, D, A. Disney World. D, I, S, N, E, Y, V, O, R, L, D. Brooklyn. B, O, O, K, L, I, N. Telushkin. T, E, L, U, S, H, K, I, N. Lily. L, I, L, Y. Susan. S, U, S, A, N. Eggnog. E, G, G, N, O, G.